Ayrım 13.
Sayfa 130. Paşazade Hikmet Bey ile evliliklerinin ilk aylarında kocasının ihmalkarlığını giderecek hiçbir meşgale bulamamış ve hüsrana uğramıştı. Bu hüsranın tek tesellisi karnındaki çocuktu. Onu bütün imkanlarıyla donatılmış mükemmellikte hayal ediyor ve o hayalleri bazen küçük mektup cümlelerine sığdırıyor, bazen büyük boyutlu tuvallerin iddialı tablolarına dönüştürüyordu. Hepsindeki tek gerçek Nazım'dı. Şimdi o küçük mektup cümlelerinde gizlenen sevda, yine büyük boyutlu tuvallerin iddialı tablolarıyla kendini tekrar ediyordu. Değişen tek şey tuvaldeki suretti. Galiba Nazım'ın yerini Yahya Kemal Bey almıştı. Hayır, hayır. Galiba değil, muhakkaktı. Celili Hanım'ın zihnindeki suret her gün yeni ve güleç bir çehreyle görünüp varlığını hissettirdikten sonra birden karanlık içinde kaybolup derin bir hasret duygusu yaratmaktaydı. Celile sessizlik ve yalnızlık diye ikiye böldüğü duygu dünyasını tek bir kelimede özetlemişti. Tenha. Tenha, Celile'nin hayatında iyi şeylerdi. Güzelliklerinin zemininde daima şükranla hatırladığı bir tenha alem vardı. Sonra beraberliğinde Yahya Kemal Bey de tenhanın çizgilerini tek tek belirlemiş ve sığınılacak bir yeni mekan tarifi gibi ortaya koymuştu. Palazlanmış İstanbul eşrafının aydın görünüşlü insanlar manzarası kazanmak için Yahya Kemal Bey'e sığındıklarında anlattığı Paris hatıralarında bu tenha halini çok iyi kavramıştı. O geceyi hatırladı. Cesaretini toplamış, başkalarının elde edebileceği farklı izlenimlerin yükünü omuzlayıp Yahya Kemal Bey'in kulağına fısıldamıştı. Ben meydanda saklıyım, sen tenhada aşikar. Celile Hanım bu sözün bütün gerçeği yansıttığına inanıyordu. Çevresinde yüzlerce hayran ve ilgili insan olmasına rağmen duygularını, düşüncelerini bilen, kavrayan, anlayan kimse yoktu. Çoğu kere ailesinin bile bu duygulara, düşüncelere bigane kaldığını görüyor, üzüntüsünü içine atarak kendinden emin tavrını sürdürüyordu. Böylesine bir yorgunluğa katlanmak sanıldığı kadar kolay değildi. Ama büyük bir aşkın içinde olan insanların zaaf göstermeye hakları olmadığını düşünüp teselli buluyordu. Nazım'la bile kendini heyecanlı ve tehlikeli siyasi serüvenlere kaptırmış, annesine göstermesi gereken ilgi ve sıcaklığı biraz gevşetip biraz soğutmuştu. Celile yalnızdı. Bir civcivli meydanda saklanmış gibi yalnızdı. Yahya Kemal Bey'in bir tenhada aşikar olduğunu düşünüyordu. O herkesin gözünün önündeydi. Yahya Kemal Bey egoistti. Kendi varlığı dışındaki mihraka itibar edilmesine tahammül edemediği gibi bir başkasının kendi mihrakı dışında olmasına da tahammül edemiyordu. Bu sert ve inatçı bencilliğin en fazla yaraladığı kişi Celile'ydi. Yahya Kemal Bey mutlaka bir gün elinden tutup içindeki sıkıntılı değerleri tahlil edip bir çözüme ulaştıracağını bekliyordu. Lakin talihin yaverliğini beklediği günlerin geleceği yoktu. Celile'nin ilk tenhası Paris'te başlamıştı. Paris'teki kısa süreli günlerine döndü. Bu şehir tenhada aşikar olanla meydanda saklananın el ele gezebildikleri bir hayal içindeydi. Bu hayal Celile'yi iri bir mangalın korları altında kızdırılmış demir gibi sarıyordu. Bu ateş yumağı dokunulduğu anda insanı başka dünyaların büyüsünde rahatlatacak ilahi takdir gibi görünüyordu. Yeniden Yahya Kemal Bey'in Paris tarifi aklına geldi. Gönlünün avlusunda şadırvanlar kurulmuş gibi serinledi. Bu şadırvanın musluklarından birine uzandı. Avuçlarındaki serinlik sanki çocukluğunda besleme kızların zorla içirdiği soğuk sütün yağlı kokusu gibi damağında donmuş, sabırsızlık ağrısına dönüşmüştü. Sabırsızlık ağrısı bir emelin peşini kovalamaktan korkmuş gibi utançlı duygular vermişti. Kendini yeniden Nazım'ın gözlerini seyreder gibi aynaların maviliğine döndürmeyi düşündü. İçi belli ki dışının cennetini kilitliyordu. Saçlarını okşadı. Ayna kızıl bir şafağın gölgesine bürünmüştü. Paris'te vakit böyle bir kızıllığın şafağındaydı. Tek kollu ressam Zahireli Fahişe'nin portresini bitirmiş, dudaklarının ucuna bir savruk gülüş iliştirmişti. Kadın portresindeki savruk gülüşü pek beğenmiş olacak ki çirkin kahkahasına seviyeli bir tebessüm kazandırmaya çalıştı. Bu fahişenin gözlerinde bir aşina sabrın kuşu çırpınıyordu. Bu kuşun kanatlarına Matisse'nin, Sauer'ın, Van Gogh'un tablolarını hissettiren empresyonist ışıklar yerleştirmişti. Tanrı'nın bilginler ve filozoflar yerine şairlerin yanında olduğunu söyleyen Gauguin'in gözlemlerini haklı çıkaran çapkınlık üslubunu seyretti. Portre tamamlanmıştı. İfadenin parlaklığı ve kusursuzluğu Celile'yi etkilemişti. Hatların derinliğinde efsaneleri hatırlatan tahrik kurnazlığı seziyordu. Bu tahrik birden dudaklarının zincirini çözdü, baskıların hiddetinden kurtulmuşçasına boy verdi. Büyük bir macera lezzeti gibi içten, kararlı ve hatırşınastı. Bu macerayla ürperdi. Nazım'la arasında çiçekli bir uçurum başlıyordu. Bu macerada fotoğraf makinesinden tek gözle gördüğümüz ama perspektifini hemen algıladığımız zengin ve derinlikli peyzajın sükuneti vardı. O derinlikli peyzajın yerini bir iddialı portreyle değiştirdi. Savruk gülüşlü fahişenin gözlerini saman demetlerini andıran haziran sarısına boyadı. Dudaklarında gelincik tarlalarının ipe çekilmiş kızılığı duruyordu. Kirpiklerinde siyahla kahverenginin kavga ettiği bir karanlık çiziliydi. Tılsımın ne olduğunu saklayan bu karanlık çizgi gecenin yarısında diz çökmüştü. Meydana açılan tenhalıkta herkesin gizlediği bir aşikar heyecan vardı. Sokağın köşesinde barok mimarinin doruklaştığı süslemelerle heyecan veren çeşmeye yanaştı. Yalan büyük taşlığına yaslanmış, her yönüyle renk ve şekil sentezi yaratmış bir yaşlı kadın duruyordu. Zahireli fahişe dudaklarındaki o savruk gülüşü katlayıp, tertipli ve tutumlu bir kasaba dolu gibi özenle bohçaladı. Çeşmenin yanına kadar hayret veren bir ciddiyetle yürüdü. Yaşlı kadının boynunda asılı akordeonu alıp, Portekiz balıkçılarının dönüş türkülerini andıran bir ıstıraplı vuslat bahsi açtı. Sesinde yaşlı kadının hayal ettiği manzarayı kucaklayan konukseverlik ışıldıyordu. Celile dudaklarının ucuna gelmiş bir şehnaz şarkıda kendini kantara vurdu. Bu kantarın dirhemi nazdı. Göz maviydi, yanak aldı, dudak güldü. Hangi mevsim rastlarsanız rastlayınız, Celile'nin gözlerindeki mevsim yazdı. Gecenin karanlığı koyulaşıyordu. Kirpiklerin gölgesindeki sabırlı siyahlar Ela'nın izlerini bir köşeye itip karanlığın hükümranlığını kurmuştu. Bu simsiyah gecenin göz bebekleri beyazdı. Sanki insanı ömrün bir yanından alıp öbür yanına götürüyormuş gibi hırçındı. Güzel olan her şeyin bitip çirkinleştiği bir zamanı yakasından tutup çeşme başına getirmişti. Bütün avuçlar yorgun ve açıktı. Celile Hanım hatıralarında kahırda bir sitem varmış gibi sustu. Zahireli fahişenin telaşına üzülmüştü. Gönül alıcı birkaç cümleyle bu sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyordu. Zahireli fahişenin gözlerinde bir liman vardı. Oraya sığınmayı düşündü. Cesareti kalmamıştı. Zahireli fahişe durumu fark etti. Yeniden o savruk gülüşü bohçasından çıkarıp dudağının ucuna yerleştirdi. Celile'yi bileğinden tutup tenha yolun köşesine kaçırmak istiyordu. Sesinde kendini haksız gören bir hayranlık sitemi gizliydi. Güzel kadınlar sevimsizleşemezler. Sokağın öteki ucu tren istasyonuydu. Gecenin yarısıydı ve kimsesiz bir denizcinin barınağı gibi yosunluydu ve balık kokuyordu. Koşup herkesi uyandırmak isteyen yaramaz çocuklar gibi kampanaya asıldı. Bütün hırçınlığıyla vurmaya başladı. Bu kampanada akşam kahırla çöküyordu. Ömrün köhne vaktinin kanatlarını ayırdı. Kubbenin zemine vurduğu yerde devler cüceye dönüyordu. Gökyüzünün o mavi aynalarının kırıldığını gördü. Gökyüzü artık siyahtı. Aynaların sırları dökülmüş, gerçeği yansıtan dürüstlükten eser kalmamıştı. Gözlerindeki heyecanın yok olup gideceği kuşkusuna kapıldı. İçinde bir turuncu heyecan filizleniyordu. Kendini yalnız bırakıp cesur bencilliğine döneceği ihtimalini görüyordu. Yüz hatlarında kendi için en doğrunun kendinde olduğunu ispatlamak isteyen kabadayı kibri vardı. birden gözlerinin içini güldürdü. Çocukluğunda annesinden dinlediği bir Kürdili Hicazkar şarkının bileğini tuttu. Dudaklarında vakitli bir sonbaharın narları şerbetlenmişti. Erken açmış, ayva çiçeklerinin sarılığında sabırlıydı. Bileğini tuttu, Kürdili Hicazkar'ı bıraktı. Bakışlarında sevmediği bir hırçının hasadı vardı. Bereketli başaklar tanelerini döküp rahatlıyorlardı. İçlerinden en irilerini avuçlayıp gökyüzüne saçtı. Gözleri nemleniyordu. Umut ve sevgiyi birlikte büyüten o yorgun güzellik kendini özlemekteydi. Bir sadakat yemini gibi dayanıklıydı. Kararlılıkla üzerine yürüdü. Lezzetin kısa rüyasını birlikte görmüş gibi terliydi. Çaresiz ve mutsuz bir avuntu hissiyle doluydu. Bir akrebin titreşini andırıyordu. Esaretinin başladığını fark ediyordu ki gözlerinde bu kez sabırlı bekleyişlerin elası renklendi. Celil'e en tehlikeli anlarda bile göz korkusu veremeyecek bir rahatlığın portrelerinde değişiyordu. Kırıldığını söylediği o mavi aynalarda kendini seyredip bu taze heyecanı yeniden yaşatacak kadar güven vericiydi. Aynaya yaklaştığı an birden heyecana kapıldı. Kulağını memesinden tutmuş telaşla bir şeyler arıyordu. Aynada yüzünü değiştiğini, kızıl sakallarıyla Van Gogh'a benzemeye başladığını gördü. Usturayla kulağını kesmeye hazırlanmış gibi korkutucuydu. Kendi eline yapıştı. Hemen kahkahayı koyuverdi. Korkma, bu küçük kulak memesini bir ustura keskinliğine kaptıracak kadar cesur değilim. Ama Tahitili küçük kızlar gibi kırmızı güllerle süslenmiş bir portremin yapılmasını isterdim. Birden dudak ucuna savruk gülüşün yerleştirildiği portreyi ressamda unuttuğunu fark etti. İkinci kahkahanın sesini daha gür yükseltti. Yer çekimi yok olmuş, nehir tersine akmaya başlamıştı. Sevmenin kadranında zihin hayale dalmış, hasret yüklü zamanın akrepleri uyanmıştı. Belli ki ölmekle yaşamanın sınırları zorlanıyordu. Ressamın bulunduğu parka doğru koştu. Gecenin yarısıydı. Serinlik çıkmıştı. Ressam yoktu. Ressamlar yoktu. Park yoktu. Tuvaller, paletler, fırçalar, terebentinler, vernikler yoktu. Boyalar cümbüşlü bir dans akşamının fora edilmiş etekleri gibi çevreye dağılmışlardı. Her birisi kendi özünün güzelliğini bir başkasının mahremiyetinde saklamak ister gibi görünmez paletin ahşabında karışmış ve yeni bir yüz güzelliği gibi gökyüzüne asılmıştı. Büyük serüven zevki veren bu tatlı akşam bitmek üzereydi. Işığa verilen önem kaybolmuş, gölgelerin kuytusunda gizlenen eflatun kelebekler cesaret bulup yollara dökülmüştü. Her acemide hoş görmeye çalıştığımız bu kırık kanatlı akşam, sanki küçük bir püf sesiyle koca bir orman yangınına dönmüştü. Gönlünün asmalarından biri kol atmış gibi uzandı. Eflatun kelebek gelip yüreğinin ortasındaki o kızgın demirin koruna kondu. Artık asıl gerçek kaybolmuş, yalan bir dünya gelmişti. O büyük yangın dört yandan çevresini sarmış gibi bastırıyordu. Köksüz, dalsız, gövdesiz bir sonbahar alev alevdi. Bir yılan gelmiş ve sevmenin tuzsuz teninde kabuğunu değiştiriyordu. Gözlerinde insanı susturan tespit ihtişamı vardı. Sezen'in natürmortlarını hatırlatan bir renkli gökyüzünü seyrediyordu. Başını öne eğdi. Şafak, isteksiz bir ıstırabın tanıklığında teslim oluyordu. İçindeki son cümleyi hafızasına emanet bıraktı. Geleceğim sert bir siyahla örtülü. Uyandı. Artık hatıralarını o karanlık gecenin sırlarında değil, bir aşikar meydan ortasında yaşayacaktı. Bu hayallerin yüzlerce rengi vardı. Beyazları Nazım'a verdi. Sonra Yahya Kemal Bey'le coşkunluk veren bir ipeğin rengini aradı. Elindeki eflatun kelebeği gösterdi. Sonra Van Gogh'un kulağındaki turuncu kanı uzattı. Sonra ikisini karıştırdı. Ispatula'nın her ezişinde ortaya binlerce renk çıkıyordu. Hangisinin ucuna parmağını değdirirse bir koca tablo tamamlanmış gibi çerçeveleniyordu. Hayatı bir izlenimci algıdan bir vakitsiz şehvete dönüştüren morların hırsına kapılacağı korkusu sırtını titretiyordu. Bir akrep dolaşmış gibi uyandı. Şunu tut diyen sesi duydu. Sonra her şey kayboldu. Önce dudaklardaki o savruk gülüşü kaybetti. Sonra turuncu kulak kanının kirlettiği usturayı. Sonra o tenha meydanı, sonra barop çeşmenin yalak taşında akordeon çalan Portekizli kadını, tek kollu ressamı, zahireli fahişeyi. Her taraf bomboştu. Omuzlarına taşıyamadığı bir ağırlık çökmüştü. Kolları bütün gücünü kaybetti. Tut şunu dediği şeyin parmakların arasından kayıp gittiğini fark etti. Tenha meydanın taşları üzerinde bir dostluk yadigarı kalmış gibi gülüşler vardı. Tek kollu ressamın boyadığı zahireli fahişenin portresi sabahın ilk ışıklarında aydınlanıyordu. İstediği beyazları vermişti. Hepsi eflatun renkli kelebeğin kanatlarında gezinmiş ve süt beyazından pembe beyaz bir ten güzelliği çıkmıştı. O savruk gülüşün yerinde şimdi kıpkızıl bir kor parçası duruyordu. Avuçlamak istedi. Canının yandığını gören olmadı. Gökyüzünde korların yağmurları başlamıştı. Gölgeler güneşlerin sırlarında saklanmışlardı. Kara gözlü bulutlar saklambaç oynayan çocukları gibi annelerinin eteklerine gizlenmişlerdi. Bütün evlerin perdeleri sonuna kadar çekilmişti. Marsilya kiremitli damların üzerinde çapkınlar çıkmış kedilerin iniltileri vardı. Birisine merhaba dedi. Celili hatıralarında yalnızdı. Nazım yoktu. Yahya Kemal yoktu. Hiç döllenmemiş kısrakların hırsıyla altın huyru doruklara yürüdü. Yelelerinde bütünlüğün çizgisini lime lime doğrayan keskin ustura gezinmişti. Gözlerini açtı. Ucu tenhaları açılan rüya bitmişti. Sevmek sorumluluktur. Özlemek bu sorumluluğu hatırlatan disiplindir, diyordu. Bu sözü ilk okuduğunda ne kadar etkilenmiş, dakikalarca bu sorumluluğu idrak etmenin ibadetini yaşamıştı. Nazım'ın Bahriye Mektebi'nden gönderdiği ilk mektubun hasret cümlesiydi. Mektupları okuyan nöbetçi subayı bu tanımlamayı çok beğenmiş olacak ki cümlenin altını çizmiş ve yanına dikkat çeken kocaman bir asterisk koymuştu. Sevmek sorumluluktur. Yahya Kemal Bey dakikalar boyunca sessizce Celile'yi seyretmiş ve hayranlığını giderek artıran duygularla yüklenmişti. Celile sanki huşu içinde bir gazelin mısralarında geziniyordu. Artık gazelin tamamlandığına kanaat getirdi. Güldü. Sesinde hayranlık ve sitem arası pek kolay anlaşılmayan bir hasret belirdi. Haydi Celile, yazdığın bütün mısraları oku. Gözlerinde mefailün, mefailün, failün var. 6. bölüm. Bir leke sürmedi o gururuna. Böyle senelerce aşkı uğruna. Durup dinlenmeden döktü kanını. Bütün bir cihanın dört bir yanını. Kulaktan kulağa dolaştı adı. Bir efsane oldu aşkının yadı. Nazım Hikmet. Bir emel gurbetinin yoktur ucu. Daima yollar uzar, kalp üzülür. Ömrü oldukça yürür her yolcu. Varmadan menzile bir yerde ölür. Yahya Kemal. Yahya Kemal Bey, teşkilat-ı mahsusa hafiyelerinin ziyaretinden işkillenmişti. Neyi öğrenmek için geleceklerini bilmiyordu ama kendisini üzecek gelişmelerin yaşanacağını hissetmişti. Ziyaretçinin kimse tarafından görünmesini istemediği için buluşmanın gece vakti olmasını talep etmiş, bu talebi teşkilat tarafından anlayışla karşılanmıştı. Söylenen saatte ziyaretçinin geldiğini Yahya Kemal Bey'e bildirdiler. Çok vesveseli birisi sayılmazdı ama tehlikeli günlerin yaşandığı da ihmal edilemezdi. Evhamlı olduğu konular ve kişiler vardı. Geçmişinin bütün sırları biliniyordu. Şimdi kimler, hangi gerekçeyle kendisini tedirgin edecek konulara dönüp bu sıkıntılı günleri yaratmaktaydı. Gelen kısa boylu şişman birisiydi. Onun da dilinde Üsküp lehçesini andıran şeddeli titreyişler dikkat çekiyordu. Görünüşü saf bir hayrat hademesine benziyordu. Yahya Kemal Bey'e biraz da hemşeri hukukunda yaklaşmış gibi davranıyor ve daha işin başında şairin güvenini kazanmak istiyordu. Celile Hanım'la olan aşkının dillere destan olmasının önemini uzun uzadıya anlatıyor ve şairin tek bir hareket göstermeyişinden rahatsız oluyordu. Feleğin çemberinden geçmiş hafiyenin tecrübeleri zorlanmaktaydı. Yahya Kemal Bey adeta Sphinx gibi oturduğu yerde duruyor, hafiyenin anlattıklarından tek kelime kaçırmamak için bütün dikkat ve gayretini sarf ediyordu. İşin özeti, teşkilat-ı mahsusa Yahya Kemal Bey'i büyük aşkının kendisine tehlikeler getirebileceği konusunda ikaz ediyordu. Hafiye'nin gerekçeleri açıktı ve ısrarlı biçimde aynı kelimelerle tekrarlanıyordu. Celile Hanım, Mehmet Nazım Paşa'nın geliniydi. Ve Mehmet Nazım Paşa, İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin başkanıydı. Üstelik Celile Hanım, bu cemiyetin tellallığını yapan Said Molla'yla endişe verici ilişkiler içindeydi. Ayrıca oğlu Nazım Hikmet şiirlerinin bazılarını İngiliz Muhiplerinin gazetesi Alemdar'da yayımlayarak sanki ailenin geleneğini sürdürmekteydi. Alemdar gazetesi milli mücadeleye karşıydı ve millicileri vatanın hainleri gibi görüyordu. Yahya Kemal Bey anlatılanların ispatlanabilir şeyler olduğunu farkındaydı. Ama basit bir akrabalığın adeta milli mücadeleye karşıymış gibi gösterilmesini gülünç buluyordu. Said Molla'dan hoşlanmıyordu. Mehmet Nazım Paşa'yı ise kendi hayatında önemsenecek bir yere oturtmamıştı. Şimdi bu saçma ihbarı ciddiye alıp delicesine sevdiği kadından uzaklaşmasını kim kendisinden isteyebilirdi? Yahya Kemal Bey hala tek kelimeyle Hafiye'ye neden böyle bir ikaza gerek duyduklarını sormamıştı. Sormaya da niyetli görünmüyordu. Başından geçen benzer bir hadisenin ne kadar hazin ve acı dolu günler yaşattığını biliyordu. İkdam gazetesindeki bir yazısı üzerine Yakup Cemil'le ilişkisi olabileceği düşünülmüş ve şaire çok sıkıntılı günler yaşatılmıştı. Yahya Kemal Bey, teşkilat-ı mahsusanın Osmanlı hayatındaki yerini ve önemini yakından tanımıştı. Bu teşkilat şimdi Celile ile ilişkilerini dikkatle gözden geçirmesini söylüyordu. İşin gerçeği, teşkilat Yahya Kemal Bey'in Celile'den uzaklaşmasının kendisi için iyi olacağı söylemiş ve kararı kendisine bırakmıştı. Yahya Kemal Bey'in ağzından tek bir cümle döküldü: İyiliğiniz için teşekkür ederim. Çine çayı hırçın akardı. Vakitli vakitsiz köpürüp coşar, bazen zıvanadan çıktığı olurdu. Ama hırsını içinde gizler, ahali uykuya çekildikten sonra başını taşlara vurarak bereketli ovanın ortasında süzülüp giderdi. Sabah uyananlar çine çayının gece hırçınlığıyla dönümlerce toprağı alıp götürdüğünü görürlerdi. Bereketin böylesine ihmalkar biçimde denize sürüklendiğini görenler çine çayını zalim bir kadın gibi görüp yaklaşmaktan ürkerlerdi. Üvey babası okul dönüşlerindeki sohbetlerinde çine çayını örnek gösterir, kimse senin köpürdüğünü görmesin müyesserim. Sakin insanın korktuğu göze uyku girmez derdi. Müyesser sakin kadındı. Bahçenin dört köşesine yerleştirilmiş lüks lambalarının ışığında bir bahtiyar sükunet vardı. Safinaz incir işçisi Bilal'le evleniyordu. Düğünün atölye bahçesinde yapılmasını Ahilya Efendi istemiş,